Kimseler Duysun'un yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Ben klinik psikolog Sinem Begüm Akiş. Bugün yanımda psikolog Mader Bilgen var. Hoş geldin Mader.
Hoş bulduk Begüm.
Bugün Mader'le de bu arada üniversiteden tanışıyoruz. Üniversitede birlikte okuduk, aynı bölümde, aynı yerde. Ve bu konuyu aklıma getirdim. Daha doğrusu aslında konuyu düşünmeden kendisine yazdım. Dedim ki bir bölüm çekelim. Ve birlikte konuyu tartıştık. Benim aklımda hani daha çok aslında podcast'te yer vermek istediğim şeyler aşk, işte ilişkiler falan olduğu için bu konuda kendisinin ilgisini çekti. Ve bugün konumuz kime neden aşık oluruz? Bu konuda karar kıldığımız için de çok mutluyum. Kendisine de teşekkür ederim. Hem katılmayı kabul ettiği hem de bu konuda karar kıldığımız için. Tekrardan hoş geldin.
Hoş bulduk. Ayrıca ben çok teşekkür ederim. Çok büyük bir heyecanla takip ediyorum neler yaptığını. Lisans mezuniyetinden beridir görüşemiyoruz da zaten bir yandan. Fiziksel olarak görüşemiyoruz en azından. Hani evet, ülkelerimiz farklı ama sosyal medya neyse ki bizi yakınlaştırıyor. Hem burada böyle kat ettiğin yollar hem diğer taraftan üretkenliğin gerçekten çok takdir eşayan. Burada bir parçası olabildiğim için de çok çok mutluyum. Çok teşekkür ederim davetin için.
Ben tekrardan teşekkür ediyorum kabul ettiğin için ve bu güzel sözlerin için. Peki ben tanıyorum seni. Hatta podcast öncesinde de şöyle bir ketchup yapmaya çalıştık. Neler yaptık, nasıl geçiyor hayatımız diye. Ama bir de dinleyicilerimiz için seni tanıyabilir miyiz?
Tabii, ben psikolog Mader Bengisu Bilgen, Özel Mudist Hastanesi'nde psikolog olarak çalışıyorum. Medikal ekibin bir parçasıyım. Meslek hayatıma yaklaşık 2018 sonları, 2019 başları gibi aslında atıldım. Farklı sektörlerde psikologluğu deneyimlemeye gayret etmiştim. Bu çalıştığım kurumda da zaten görevim aslında eğitim sorumlusu olmaktı. Uzun bir süre bu görevi sürdürdükten sonra medikal ekibe geçtim, eğitimlerimi bu yönde alıp. Şimdi de medikal ekipte devam ediyorum. Bir ayağım eğitimlerle alakalı kısımda, eğitmen kimliğiyle, zaten çok sevdiğim bir şapkam. Evet. Bir yanım klinisyen olmakla ilgili kendimi geliştirme çabasıyla gidiyor. Şimdilik galiba bu şekilde. Böyle benimle ilgili bilgiler şimdilik.
Teşekkür ederim. Eğitmen kimliğinden bahsedince onu da söyleyeyim. Eğitmen eğitimimizi de birlikte aldık. Birlikte eğitmen olduk. İkimiz de, ikimiz de çok seviyoruz. Bunu da öğrenmiş olmak. Ben de çok seviyorum yani eğitmen kimliğimi. O yüzden bu duyguları paylaşıyoruz yani seninle. Hep aynı yerden, belki de aldığımız eğitimden, yani bilmiyorum. Çok sevdirdiler yani. Güzel de icra ettiğimizi düşünüyorum. Umarım faydalı da oluyordur. Şimdi böyle biraz dağınık da gidebiliriz ama böyle konunun kendisi de biraz dağınık. O yüzden aslında dinleyicilerimiz de bunu fark edecektir diye düşünüyorum. Genel olarak kime aşık oluruzdu? Böyle belki teoriler söylüyor bize, belki hislerimiz söylüyor, belki yaşadıklarımız söylüyor ama hani genel olarak iki psikolog olarak şöyle bir konuşsak ne konuşurduğu yapmak istiyoruz. Şimdi aşık olmak nedir diye başlayacağım ama bakalım. Neymiş? Sence Mader nedir?
Bencesini şimdi söylemeyeyim dermişim. Hani ama en azından şöyle gidebiliriz galiba. Birine karşı sanıyorum sezgisel olarak seçtiğimiz bir ötekine karşı konulamaz bir çekim hissetmek diyebiliriz. Bu fiziksel olabilir, duygusal olabilir. Bir şekilde onunla çok iyi anlaşmakla ilgili olabilir. Aslında birçok teori farklı farklı açılardan ele alıyor çünkü aşık olma, aşkın halleri, sevginin çeşitleri falan gibi böyle hani. Burası derya deniz bir literatür gerçekten bir yanıyla. Ama belki çok kısa özetlemek gerekirse hakikaten aşkın gözü kör mü diye böyle bir bakıp aslında o kadar da kör değil ama farkındalığımız arttıkça birine karşı duyduğumuz o yoğun çekim olarak adlandırabiliriz belki de. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Ben de yani aşk konusunda kafam çok karışık çünkü dediğin gibi çok fazla hali var. Yani çevremizde gördüğümüz hali de çok fazla. Literatüre dediğin gibi baktığımız zaman da çok fazla. Hani bir platonik aşktan bahsediyoruz. Yani kişi karşıdan bir şey, hiçbir şey beklemeden sadece dışarıdan aşık yani. Ve bunu aşk olarak literatürde görebiliyoruz. Tabii burada yani ilişkisel bir şeyden bahsedemiyor oluyoruz. Çünkü öyle bir ilişki yok yani. kurulmuş somut bir ilişki yok. Sadece tek taraflı bir histen bahsediyoruz. Mesela bunun aşk olması var. Toksik ilişkilerdeki aşktan bahsediyoruz. Mesela senin dediğin gibi sağlıklı bir ilişkideki aşkı evet çok iyi anlaşmak, birlikte çok güzel vakit geçirmek olarak da söyleyebiliriz. Ama toksik ilişkiye baktığımız zaman hiç güzel vakit geçiremiyorsunuz, sürekli kavga ediyorsunuz falan ama deli gibi de aşık da olabilirsiniz yani. Hani bu da aşk olabiliyor. İnsanlar bunu aşk diye de nitelendirebiliyor. Diyelim o yani tam literatürü de karıştırmadan. Ama yani dediğin gibi bir sürü hali var. O yüzden tanımı biraz zor ama hep aşk deyince aklıma benim Mehmet Zihni Sungur'un bir tanımı geliyor. Benleri yok etme pahasına biz olabilmek diyor Mehmet Zihni Sungur. Buradan ona da bir atıf yapmış olalım. Yani o bana yakın gelmişti. Evet, üzerine düşünmem gereken bir söz olmuştu. Yani benleri yok etmek pahası ne demek? Ama tabii bir sürü burada ne demek istiyor o da var. Yani ben yok olmak zorunda mı biz olmaya çalışırken? Burası da bir soru işareti falan. Böyle üzerinde düşünülüp konuşulabilecek bir tanım aslında. Kişiden kişiye değiştiğinin altını çizerek devam edebiliriz aslında buraya.
Vallahi bombayı attın gittin aslında bir gün.
Biliyordum bu soruyu sorarken bomba attım aslında.
Bu bahsedeceğim konu aslında şema kimyasıydı. Belki de şöyle yorumlayabiliriz şema kimyasında hani bu sözü. Benleri yok etmek derken şemalarımızdan vazgeçmek değil de o tekrarlayan örüntüleri sürekli hayal kırıklıklarıyla sürdürmektense belki de birlikte kalmak adına bu örüntüleri fark etmek, bu şemaları fark etmek ve bu şemaların işimize yaramayan taraflarını biz olabilmek adına biraz törpülemek, belki orada destek almak işte bir bilenden faydalı olabilir. Bu ilişkimiz için yapacağımız en iyi yatırım olabilir. Aynen. Dolayısıyla sözü duymakla direkt olarak bu yineleme zorlantısı ve işte şema kimyasıyla ilgili ya da bağlanma biçimimizle belki de ilişkili olabilecek bir gelişim alanını sanki vaat ediyor gibi geldi. Ben o kadar da bizi bitiren ve hani ego olarak benden vazgeçiren bir şey değil de beni belki bir üst versiyonuma taşıyan aynen. Bir ilişkiyi deneyimlemek için bir üst versiyonuma taşıyan bir farkındalık ve öğrenme hali gibi aynen. Duydum sanırım.
Ben de öyle düşünüyorum bu söz hakkında. Hani benim yok olması demek. Hani çünkü şöyle bir şey de çok gerçekçi bir yerden bakacak olursak işte bekar benle artık bir ilişki içerisindeki ben de bir değil. Yani çünkü artık bir kişiyle artık hayatını paylaşıyorsun. Rutinin bile değişiyor günlük yani. O yüzden artık o sen zaten değilsin. Hani orayı geçtim. Orada bir upgrade işte bir güncelleme. Hani neyse artık. Hani orada neler oluyorsa. Bu tarafı böyle hani yırtıp atmaktan bahsetmiyorum ama bir güncellemeden bahsedildiğini duyuyorum ben de. O zaman böyle şeyi sorayım. Şimdi neye göre yani konuşacağız aslında. Şimdi hani genelde böyle psikolojide de bir konsepte yaklaşırken biyopsikososyal yaklaşım diyoruz. Yani işte biyolojik kısmını işte bunun psikolojik kısmını ve sosyal kültürel kısmını da konuşuyoruz aslında. O yüzden biraz da öyle yaklaşmalı bir bölüm düşünüyorum. Hani bunun biyolojik kısmını aslında şöyle bir başlarsak aşık olmanın biyolojisinde neler oluyor?
Aşık olmanın biyolojisinde şu an belki de tek başına bir bölüm olabilecek kadar yoğun bir hani aslında nörobiyolojik tepkimeler söz konusu. Yani orada hormonlardan bahsediyoruz ama bu hormonlar sadece işte kadınlık hormonu, erkeklik hormonu falan gibi bir yerden bu kadar kısıtlı değil. Dolayısıyla hani işte çalışma sistemi elbette bu hormonlar yoluyla yani beynimiz aslında hormonlarla bir şekilde aktive oluyor. Ve işte salgılanan bir takım hormonlar ya da işte aşık olunan kişi ile ilgili olarak hani onu görmenin bize bir ödül gibi geliyor olması, onsuz olmanın, onsuz kalmanın, ayrılık acısının bir takım işte ceza mekanizmalarını harekete geçiren hormonlarla tetikleniyor olması ve bunun bir şekilde aslında ben de hadi buradan hocalarımıza selam çakıyorsak Pütegnögel hocamın da işte çok sevdiği de bir konudur ve ben de dinlemeyi çok seviyorum. Aşk mı bağımlılık mı der. Hakikaten bağımlılık çalışılırken aşkın da mekanizmasını aslında çok atıfta bulunun. Oradaki beynin çünkü benzer bölgeleri tetiklenmekte ve benzer hormonlar devreye giriyor olabiliyor. Buralarda aslında biyolojik taraftan baktığımızda en azından işte beyin yapımızda bir takım değişikliklerin olduğu ama zamanla biraz daha aslında belki de işte evlilik aşkı öldürüyor mu sorusu. Hani zamanla işte aşk sevgiye mi dönüşüyor filan kısımları. Evet, beyin bir yerden sonra bu kadar heyecanla devam etmiyor evet aynı kişiye bakarken ama ilişki nereye gidiyor? Biz o heyecan, biz o işte bir takım hormonlar yavaş yavaş kendini bıraktığında görebiliyoruz. Bunun da bir mahsuru yok gibi yani insan çok da memnun devam edebiliyor ya da benim istediğim bu değil galiba filan deyip o söz gelimi perde gözden kalkınca belki de o ilişkiyi durdurmak, bitirmek, biraz ara vermek falan gibi yerlere de tabii götürebiliyor kişiyi.
Aynen, aslında hem biyolojik anlamda bizi harekete geçiren hormonlar var ama bizi yani bu hormonun harekete geçmesi için tetikleyen işte bu feromonlar, işte böyle koku falan, bunlardan da bahsediyoruz. Aynı işte biraz böyle cinsellik anlamında da örnek verecek olursam, işte spermin yumurtayı bulması da böyle oluyor mesela. Aynı bizim bir mate'imizi, işte bir eşimizi veya aşık olacağımız kişiyi bulurken de aslında bu şekilde işlediğini söylüyor böyle biyoloji. Ama hani her şey bu mu aslında? Bununla ilgili böyle birkaç araştırma da aslında hatırladım şu an bu kokuyu söylerken. Böyle tişörtleri böyle terlemiş, bütün gün üzerinde giymiş ve spor yapmışlardı galiba. Yanlış bilgi vermeyeceğim. Ve üzerine kokuları silmiş tişörtleri, erkeklerin tişörtlerini kadınlara koklatıyorlardı ve çekici gelip gelmediğiyle ilgili hani sorular soruyorlardı. Burada mesela çok anlamlı şeyler bulduklarını söylemişlerdi. Yani böyle aşık olma ve çekim hissetme anlamında. O yüzden aslında kokunun burada yadsınamaz bir şey olduğunu da görüyoruz. Bu da böyle aklıma geldi, söylemiş olayım. Bir de böyle yani psikolojik kısmını daha ayrıntılı konuşacağız galiba ama sosyali konuşalım istersen. Yani kültürel olarak aşık olmak değişiyor mu? Aşık olmanın tanımı sence kültürden kültüre, yaşanış şekli ya da yani.
Evet. Yani her şey o kadar çok değişiyor ki gerçekten yani kültürden kültüre ben her zaman yani en ilgi çekici bulduğum konularından biridir psikolojinin yani kültürler arasında yapılan araştırmalarda inanılmaz şekilde birinin yas tutma şekli birinin düğün yapma şekli bir kere yani hani nasıl aşık olmak değişmesin duygu belki benzer hani tepkimeler benzer ama anlamlar ithaflar çok değişebiliyor. Bir yanıyla aslında şey de gibi yani evet toplum tarafından işte bize dayatılan ilişki yaşama modeli nedir? Eş kriteri nedir? İdealize edilen çift olmak nedir? Hangi kalıba uyar? Ya da güzel nedir? İşte yakışıklı nedir? Ne bileyim işte iyi fizik denen hani o böyle biraz daha kaba bir yaklaşık olan. İşte o nedir? Yani hani çünkü fiziksel çekiciliği de göz ardı edemeyiz. Yani hani burada fiziksel çekici falan hani bunlar da biraz daha evrimsel bir taraftan hani yaklaşacağız birazdan belki ama kültürün de dayattığı bir takım normlar ya da yarattığı normlar olabiliyor. Toplumun kişiden beklentileri olabiliyor. Aşkın evlilikle bu kadar bağdaşması, aşkı yaşama biçiminin en kabul gören versiyonunun evlilik olması olabiliyor. Ve kişiler için bazen bu bir direnç ortaya çıkarabilirken bazen de ilişkiyi yaşama biçimi olarak zenginleştirebiliyor. Filan gibi aslında bence bu zenginlikle hasbihal olmak gerekebilir. Ya da hani bu işleri kolaylaştırabilir. Onun için içinde bulunduğumuz toplumun değerlerinin ne olduğunu bilmek, buna göre yaşamayı kastetmiyorum. Yani dikte ettiğim bir şey değil ama en azından bununla nasıl yaşandığına dair kişinin bilinçli karar vermesi bence aşkı da daha keyifli yaşanabilir kılıyor.
Yani burada tam böyle aslında şeyden bahsediyoruz. Nature nurture tartışması. Yani biz doğduğumuzda o aşk bizim içimizde bir dürtü müydü? O evrimsel gelen o dürtümüz müydü? Yoksa biz bunu annemizden, babamızdan, çevremizden mi öğrendik? Aslında ikisi de. Yani şöyle bir düşününce aslında böyle aşka inanmayan toplumlar da var. Yani aşk ne ya? Yani hani evlenirsin, çocuk yaparsın, büyütürsün, yollarsın, gider. Hani böyle bir kalıp da var. Yani mesela evlilik olarak bakıldığı aşkın, hani aşkı çok inanılmayan toplumlarda. Ve şöyle bir algı da var. Hani aşkın çok daha geniş bir şey olduğunu, biraz daha doğu felsefesine falan böyle aklım gitti şu an. Hani böyle biraz daha geniş, aşk sadece karşı cins ya da böyle herhangi bir insana olan hissedilen bir şey değil de işte bir eşya ya da hissedilir işte falan burada hani doğaya aşık olunur falan çok daha böyle farklı şeyleri var. Hani anlamları var böyle kültürden kültüre. Yasakları var kendi içinde işte olurları var kuralları var falan böyle ve senin şey dediğini de geçemeyeceğim fiziksel çekim burada da kültürden kültüre çok değişiyor işte bir kolektivist işte kültür şöyle biraz daha Asya'ya gittiğimiz zaman işte bir kişi zaten hayatı boyunca işte ailesine uygun birini arıyor atıyorum. İşte kendisi bir aile kurduğu zaman anne olabilecek, baba olabilecek karakterde birini arıyor. Aslında kendine hayat arkadaşı yerine bir rolü o rolü iyi üstlenebilecek birini arıyor falan ve bunu aradığı için de buna aşık oluyor yani. Bunu gördüğü zaman da aslında buna aşk değil diyemeyiz yani bir yandan. Ama biraz da böyle bireysel toplumlara baktığımız zaman da işte orada da insanlar daha fiziksel olarak çekiciliğin belki de çünkü kendi zevkleri, kendi diyelim hayatları önemli ve burada da belki de ilk göze çarpan şeylerden bir tanesi fiziksel olduğu için daha çok buna önem veriliyor mesela gibi böyle bir fiziksel ayrıntısı da var diyebilirim. Peki hani sosyal kültürel böyle kısmından ziyade şimdi bir de psikolojik kısmını konuşalım ama burada psikolojide dediğin gibi bir sürü teorimiz var aslında. Böyle senin içine en çok sinenden veya böyle sana böyle en mantıklı olanından başlamak ister misin? Yani psikoloji aşkı nasıl sence açıklıyor?
Yani gerçekten birçok yaklaşım var. Duydukça da böyle şimdi bir yandan da işte süpervizyonların falan da devam ediyor. Seanslarla ilgili de işte süpervizörümle paylaşıyorum, akranlarımla paylaşıyorum. İnanılmaz şeyler öğreniyorum aslında farklı farklı ekollerin de neye nasıl yaklaştığıyla ilgili. Biraz böyle yeni bir şey duyayım da belki burada paylaşırım diye heveslendim. Mesela bir kavramla karşılaştım. Ben bilmiyordum bunu. İşte böyle birdenbire hani şey olur ya onu gördüm ve işte etraf birdenbire bir ışık huzmesiyle doldu
İlk
o bana
görüşte
doğru
aşk mı?
yaklaştı. Diyemedim dilim varmadı. Evet. İlk görüşte aşkı tanımlarken insanlar o büyülü andan genelde bahsederler. Büyülenme anı. İşte onsuz asla düşünememe ve böyle İşte sevgili Göksel hani şarkısında böyle eski bir şarkı biz seni konuşurum biz seni konuşurum
Evet.
falan diye bir şarkı vardı. Orada işte şeyden kız arkadaşlarıyla oturuyor buluşuyor ve sürekli o aklındaki kişiden bahsediyor falan. Hakikaten böyle bir hali var yani hani böyle bir an var. Biriyle karşılaştığımızda işte sen dediğimiz o ilk görüşte aşk anı.
Aynen.
Bunun bir kavramsal karşılığı varmış.
Ha, süper. Ben de bilmiyorum bu arada. İlk defa öğreneceğim.
Bunu telaffuz ederim. Infatuation gibi bir kavram olmalı. Infatuation işte bu andan bahsediyor aslında. Birini gördüğümüzde ona karşı böyle karşı konulamaz bir çekim hissetme. İşte zihnimizin sürekli o kişiyle meşgul olması, onun olmadığı anlarda ona karşı müthiş bir özlem duymakla ilgili. Ama böyle temelsiz bir şey. Yani hakikaten o idealize etme anı var ya o böyle gözde büyütme, onsuz olamama, kalp çarpıntıları. Biraz bunları aslında ifade eden bir kavram. İlişkilerin gidişatıyla ilgili değil ama o ilk karşılaşma ve kişiyi seçmeyle ilgili bir kavram. Bir Doktor Tenov isimli akademisyen tarafından bu kavram ortaya çıkıyor. Bu kavramın ortaya çıkışı da bir öğrencisinin bu durumdan çok muzdarip olup hani hocasıyla bu
Çok
durumu
güzel.
paylaşması.
Böyle bir
Ve
şey var yani kanıtlayabilirim deyip evet.
aynen adam da yani şaşırıyor yani adam herhalde şaşırıyor biraz böyle öğrencisinin bahsettiği konuyu ve diyor ki aslında diğer insanlar da sanki benzer şekillerde deneyimliyor bunu ve bir araştırma yapıyor gerçekten üniversitede ve bir kavram ortaya çıkaracak kadar yaygın bir deneyim olduğunu fark ediyor. Bu bana çok ilginç geldi. Bunun bir isminin olması hani böyle sadece sezgisel ve çok biricik bir şey gibi
Evet.
düşünüyoruz ama aslında çok biricik olmakla birlikte çok da ortak hani
Aynen
bir
öyle.
duygu bir
Ya aslında
taraftan.
aşık olmaktan bahsettiğimiz zaman herkes ne demek istediğimizi biliyor gibi de bir yandan, değil mi? Aynen.
Ama herkesin aşkı da kendine gibi de
Aynen,
bir
aynı
böyle.
zamanda öyle de.
Evet. Ama
Peki.
işte bu böyle başına kalmıyor sanki.
Yani aslında şu an böyle bir bu kavramla birlikte de Aslında aşık olduğumuz kişiyi seçip seçmediğimizle ilgili şöyle bir fikrini de merak ediyorum. Yani bu kavramla birlikte aslında seçmiyoruz gibi. Ama bir yandan da yani insan aslında böyle bir kriterleri de oluyor, bir şeyleri de oluyor falan, böyle seçiyoruz da gibi. Yani senin fikrin burada nerede?
Ben yine sırtımı biraz
Çok
literatüre
güzel.
yaslayarak biraz bildiğim bir şeyleri hani kendi fikrime evirdiğim haliyle anlatayım o zaman. Ya, seçmiyoruz gibi görünüyor belki. Hani o bir anda veren bir şeymiş gibi duyuluyor bir taraftan. Bu çok doğru ama aslında içsel olarak sanki bir sezgisel olarak yani hani sanki biliyoruz işte o kişi filan diye. Buradan sonra anlatacağım şeyler pek mutlu aşk tablolarına benzemiyor. Böyle bir ilişkinin içinde olup hani her şey yolunda kafamı karıştırmayın diyenler buradan sonrasını dinlemese daha uzun olabilir.
Aslında şu an
Ama
onu da altını çizelim. Hani sağlıklı bir ilişki, ya sağlıklı partneri nasıl buluruz demiyoruz. Hani kim neden aşık olur, kime aşık olur diyoruz. Hani bu aşk duygusu, bu hissinin aslında söylüyoruz. Bu her zaman sağlıklı olmak zorunda da değil. Zaten örneklerini de verdik. Şimdi çok özür dileyerek sözünü kestim. Devam et lütfen.
peki. Şöyle aslında biraz daha böyle hani içine girdikten sonra zorlandığımız ilişkilenmelerden hani aşık olma hallerinden bahsetmem gerekiyor. Çünkü problem olan yerde hakikaten literatür devreye giriyor, ya araştırmalar devreye giriyor ve biraz bilgimiz de buradan beslenmek durumunda. Kişiyi hakikaten biz seçmiyormuşuz gibi görünmekle birlikte aslında sezgisel olarak seçiyoruz. Bunu açıklayan bazı işte ekoller var mesela psikolojide. İşte biri diyor ki örneğin çocukluk çağında geçmiş deneyimlerinde öyle travmalar yaşarsın ya da travmatik izler bırakan hani tırnak içinde normal sıradan yaşamın olur. Ama bunlarla ilgili farkındalığın henüz oluşmadığında burada yaşadığın zorlanmaları, bu travmaları çözmek için yetişkinlikte ilişkilenmeyi, aşkı kullanırsın bazı teoriler. Buna yineleme zorlantısı denilebiliyor. Ve aslında bakıldığında işte hadi biraz daha basit indirgeyelim. Babamla yaşadığım bir problem var işte ve diyelim ki çok alkol kullanan işte ona ihtiyacım olduğunda evde bulamadığım bir figürse eğer ben bir işte heteroseksüel bir işte kadın olarak yetişkinliğimde biraz daha benzer nitelikler taşıyan bir erkeği belki de hayatıma alabiliyorum. İşte orada doyurulmamış olan belki ihtiyacımı bugünkü yetişkin halimle bir romantik ilişki içinde belki de iyileştirebileceğimi fantezi kurarak hani sürdürmeye çalışıyorum gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla istemeden zihnim arka planda yani belki de daha doğru bir kavram olarak bilinç dışımda o kişiyi arayabiliyor dışarıda. Bu yaklaşımlardan sadece biri üstelik.
Ben de aynı kavram olup olmadığından emin değilim. Yani aynı şeyden anladığım kadarıyla ben de tekrarın ironisi diye bir kavram biliyorum. De muhtemelen aynı şeyden bahsediyoruz. Biraz da tanıdıklıkla alakalı. Hani bu figür bana tanıdık ve tanıdık olmayan, belirsiz, tanımadığım, bilmediğim her şey biraz daha bana uzak olduğu için ona yakınlık da hissedemiyorum ki ne kadar toksik olması veya ne kadar kötü bir figür bile olsa, yani tırnak içinde, sana o tanıdık geldiği için kendini o ilişkinin içerisinde buluyorsun. Çünkü orası daha güvenli alan gibi. Bildiğin için, sadece iyi olduğu için değil. Hani bunu söylemen, o yüzden bununla başlamamız güzel oldu. Hani ben de böyle bir şey duymuştum gerçekten.
Harika. Az önce bahsettiğim biyopsikososyal yaklaşımdan mesela hani aklıma da geldi. Bir yanıyla biz şimdi biraz daha psikodinamik bir yerden hani başladık konuşmayı ama nörobiyolojiden de bahsedelim hani gel istersen ve çok kısa şunu söylemek uygun olabilir. Bir kere biz bunu sadece sezgisel olarak bilmiyoruz. Beynimiz buna zaten kodlu. Ne demek beynimiz kodlu? Değiştirilemez bir şey olarak söylemiyorum ama en azından şunu bilmek faydalı. Bunlar kaderin cilvesi değil aslında. Beynimizin çalışma sistemi. Yani beynimiz bir davranışı ortaya çıkarırken ya da bir düşüncenin ardından gelen duyguyu üretirken buna uygun davranış ortaya koyarken bildiği yoldan gitmeye alışkın.
Aynen.
Bunu kitabi bilgi olarak söyleyeyim. Nöral ağlar tekrarı sever. Nöral ağlar tekrarlamaya meyillidir. Dolayısıyla beynimiz zaten bir şeyleri okurken, anlarken o nöral ağlar dediğimiz kısımda bilgi akışını sağlıyor. Ve o akışta dediğin şey çok doğru. Güvende hissettiğim alan, ki bunu fiziksel güvenliğimi tehdit eden ortam dahi
Aynen.
olsa, sadece duygusal olarak tanıdık olduğum yer, benim beynimin daha bilindik bir yerde rahat hareket edebilir olmasını aslında temsil ediyor.
Hemen buradan yani yine çok benzer ama başka teorinin de benzer bir şekilde anlattığı bir yerden soracağım. Şemalar bu konuda ne diyor?
Şemalar birçok konuda birçok şey söylediği gibi burada da diyor ki bu bir kimya meselesi. Yani
Çok kısa şey yapabilir miyim? Şemaları açıklayabilir miyim ne olduğu ile ilgili?
doğru.
Şemalar aslında bizim bilgi kümelerimiz diyebiliriz. Hem kendimizde hem genel dünya ile ilgili. Çocukluğumuzdan bu yana böyle bizim deneyimlerimizi vücudumuzun, beynimizin bir yerde böyle gruplandırdığını ve biriktirdiğini düşünün. Bu gruplu kümeler bizim şemalarımız oluyor. İşte şu an direkt şemaların kendi isimlerini vermiyorum ama genel yargılarımız diyebilirim. İşte ben yetersizim olabilir, başarısızım olabilir, işte sevilmeyi hak etmiyorum olabilir gibi. Daha çok olumsuzlardan tabii örnek verdim ama yani hayatla ilgili güzel şeylerimiz de olabilir, inançlarımız da olabilir. Daha çok psikopatoloji kısmında konuştuğumuzda olumsuzları konuşuyoruz. Bu yüzden buradan örnek veriyorum. Bu bilgi kümeleri aslında bizim işimize yaraması için oluşturduğu bir şey beynimizin. Hani herhangi bir yeni deneyimde ben baştan bilgi üretmektense hali hazırda grupladığım bilgilerden otomatik hemen bir şeyler söyleyeyim veya davranayım için kullanıyor, grupluyor bunları. Ve bu gruplu bilgiler aynı zamanda bizim partner seçimimizde de bir rol oynuyorlar deyip topu tekrardan sana atıyorum.
Çok da doğru. Teşekkür ediyorum hakikaten ağzına sağlık. Şemalarımız oluştuğunda aslında dediğin gibi bizi bir şekilde hatta kalmamızı sağlayan bazı öğretiler veriyor bize şemalar. Ve ki çoğunlukla da olumsuzlukla ilişkili olarak ne yazık ki olumsuz durumlarla ilişkili olarak kendimizle de ilgili bazı bilgileri öğrenmemizi, bunlar yanlışlanabilir olsalar bile ve öğrendiğimiz bazı bilgileri de hayatta kalmak için tekrarlı olarak kökleştirmesine sebep oluyor deneyimlerimiz. Bir yerden sonra artık biz kendimizle ilgili örneğin kusurlu olduğumuza dair bir inanç geliştirdiysek, yani bir şema oluştuysa bizde, ki bu da yine bilinçli olarak yarattığımız bir durum değildir. Günün sonunda çocukluğundan beri kusurlu olduğuna dair bir inanç geliştirmiş biri yetişkinliğinde de şema kimyasına uygun şekilde aslında bu kusurluluk şemasını besleyecek veriler taramaya başlıyor. Dolayısıyla aslında o işte sen dediğimiz o ilk görüşte aşk biraz da şema kimyasıyla açıklanıyor. Çünkü hatta çok büyük bir çoğunlukla açıklanabiliyor. Çünkü zihin aslında tanımadığı kişide bile fark edebiliyor. Böyle alt metinleri sandığımızdan daha iyi okuyoruz aslında sezgisel olarak. Bana ihtiyacım olanı vermeyecek, o zaman ona aşık olayım demek gibi bir şey
Aynen öyle.
bu.
Ya bu konuda hatta madem şöyle bir şey söylemek istiyorum. Üniversitedeyken bizim hani bir üniversitede bir kliniğimiz vardı. Ben de o zaman hani psikoloğa gidip işte randevu alabildiğimiz ve ben de hani artık psikoloji okuyorum deyip hani ikinci sınıfta bu bilgi gelmişti. Ben dedim psikoloğa gideyim. Yani gerçekten şöyle de gitmiştim hatta bu psikolojiyle gitmiştim. Hayatım da çok güzel o zamanlar. Hani bir problem de yok. Yani çok güzel okuduğum bölüm seviyorum. Hayatım eğlenceli, güzel gidiyor falan. Ama yani bir yandan da ben psikoloğa gitmemiş olmayayım yani tabii ki de bir yerden başlamak lazım. Psikolog olacağım sonuçta deyip gitmiştim. Ve şema terapistiydi benim yani şansıma. Ve şema işte yaklaşımıyla o zaman tanışmıştım. Onu hatırlıyorum. Yani benim terapistim de ilk terapistim bana şey demişti. Bir kişiye şöyle bir 1.000 kişinin olduğu bir salona girsen bile atıyorum işte senin terk edilme şeman varsa seni terk edecek bir kişiyi bulursun demişti. Yani, hani çünkü kişi gerçekten onları tarıyor. Sana yine tanıdık olan yani çünkü sen terk edildiysen sen de yani uzun süre bu bilgiler varsa, bu grup bilgiler sende artık oturmuşsa, sana tanıdık olan, kimyana uygun olan kişi de aslında o oluyor ve işte sen dediğin kişi belki de işte seni terk edecek kişi oluyor falan. Bunu hatırlatmak istedim yani ben de kendime hem hatırladım sen böyle söyleyince hem de söyleyeyim dedim. Böyle bir şey de yaşamıştık yani.
İstemezdim senin olumsuz anılarını ama.
Çok güzeldi. Hayır ben böyle şey de şu an hani daha sonraki hani o terapistimi çok seviyordum bu arada. Hani ama gitmek zorunda kalmıştı falan. Daha sonra hep yeni bir terapist arayışında olduğumda hep şema terapisti aradım kendime. Yani çünkü çok sevdim ekolde. O yüzden hani kendimle ilgili çalışırken hep şemayı çok severim. Onu da çok güzel bir örnek diye burada vereyim dedim.
Evet aslında yani Begüm senin de belki deneyimlediğin belki de hani orada sadece bir örnek olarak terapistinin verdiği gibi çok da doğru. Gidip öyle seçiyoruz kişiyi. Yani hani biz aslında şemalarımızın farkında olursak bununla ilgili çok güzel kaynaklar da var bu arada. Hani çok okunaklı hani açık ifade eden kaynaklar da var. Terapiye gidemeyecek olan kişiler içinde bir tarafta.
Hemen şöyle.
Evet hemen aynen hayatı yeniden keşfedin.
Hemen
çok güzel.
Arkamda
evet.
olan kitabı gösterdim hayatı yeniden keşfedin. Şema terapinin kendinizde çalışabileceğiniz güzel bir kitabı.
Kesinlikle öyle. Kendi şemalarımızı, kendi geçmiş deneyimlerimizi biraz daha okuyabilir. Bunlarla ilgili farkındalığımızı artırabilirsek aslında o 1000 kişinin içinden seçtiğimiz bir kişiyi neden seçtiğimizle ilgili fikrimiz de oluyor. Bu aşkı öldürüyor mu? Pek zannetmiyorum ama o başlangıçtaki gözde büyütme, kusurlarını görmeme, idealizasyon, sürekli olarak o kişiye karşı yoğun bir çekim hissetme ve aslında yanlış hatırlamıyorsam Oscar Wilde'ın da işte beğendiğimiz bedenlere hayalimizdeki kişileri oturtuyoruz falan gibi böyle Twitter'da falan okuyor olmuş bir zaten bunu yapmaktansa daha ayakları yere sağlam basan bir aşkla, daha sürdürülebilir bir aşkla belki de bağlanabiliriz karşımızdaki kimselere. Ama bunu yapmak zorunda mıyız? Aslında bunu da bilmiyorum. Bu da çok biricik bir deneyim bir tarafıyla. Ama şema kimyası temelde işte geçmiş öğrenmişliklerimizin, geçmişteki öğrenmelerimizin bugün tekrarlama zorlantısı dedim ya o yineleme zorlantısı aslında onun da başka bir sanki yüzü gibi güncel yaşamımızda o travmaların çözülmeye çalışıldığı yeni ilişkiler seçtiğimizi düşündüğümüz ya da seçtiğimiz partnerlerle yaşadığımız ilişkilerle çözülmeye çalışılması ya da ben bu partnerle yapamıyorum işte bir şeyler hani olmuyor dediğimizde belki de işte ondan ayrılıp bu sefer oradaki şemayı hiç okumadan, anlamadan işte diğer bir partnerde ay yine böyle çıktı. Hani aynen. Nasıl yani hep aynı kişilere
evet,
mi ben
aslında
çektim gibi dediğimiz şey aslında.
Dinleyenler buradan da şey yapabilir. Yani çünkü hep şu çok sosyal medyada da çok böyle sıkça konuşulan bir şey. Yani hep aynı sonla mı son buluyor aslında ilişkilerimiz? Hayır yani bulmak zorunda değil ama neden sürekli aynı şekilde bitiyor veya aynı kişilere işte o da böyle yapmıştı. Hani o da aldatmıştı bu da aldattı ya da o da terk etmişti bu da terk etti gibi. Yani aslında böyle şey yani belli döngüler var ve sanki her yeni ilişki aynı döngüye tekrar girmek gibi hissettiriyor birçok kişiye. Bunun nedenini de aslında burada biraz hani açıklamış olduk. Hem biraz psikodinamik açıklamış olduk hem şema açıklamış olduk. Hani bir de aslında bir kitap daha aklıma geldi burada. Hani bağlanma diye bir kitaptan da bahsedecektim tam. O kitap da hani kişilere çok yardımcı. Bir de bunun teorisi de tabii ki bizim için çok değerli, psikoloji için çok değerli bağlanma teorisi. O da çok hani insanların hayat eşlerini, aşık olacağı kişiyi belki ya da çekim duyduğu insanları açıklamakta çok değerli bir teori. Bu teori bu konuya nasıl yaklaşıyor Mader?
Çok güzel. Benim böyle aslında ilk blog yazmaya falan da başlarken beni en çok motive eden konulardan biriydi. Ondan da bak ben de şimdi bir anımı getirmiş oldum. Hadi bakalım. yanlış hatırlamıyorsam Atilla İlhan'ın bir şiirini Aysel Gitbaşım'dan olması lazım. Böyle bağlanma teorisi üzerinden, bağlanma kuramı üzerinden yorumlamaya çalıştım.
Şey, kaçıngan bağlandı.
Fantastikti. Okuyun lütfen. Bloglarımdan. Bulursunuz. Üzerine düşünmeyi çok sevdiğim bir konuydu yani hani geçmişten beri hakikaten. Şu anda hani konunun buraya gelmesi de keyif verdi. Bağlanma kuramını çünkü bol bir hani çok şeyden de bakıyor aslında. Çok temelde daha anne rahmine sanki düştüğümüz andan itibaren mi başlıyor bu bağlanma denilen olay? Aslında evet. Yani zaten genel kanı psikanaliz, psikodinamik konular, ekoller bu arada yani. Hani devreye girdiğinde hemen çocukluğa gitmek, bu çocukluktan da öte biraz da hani bebekliğe daha da geriye gidiyor bu kuram aslında. Ben çok da hak veriyorum çünkü gerçekten dünyaya gelişimizle birlikte aslında çevremizle bir ilişkilenmeye başlıyoruz. Yani ilk kez nefes alıyoruz ve bu aslında dehşet verici bir şey. Hani oksijen ilk kez ciğerlerimize gidiyor ve bununla birlikte yaşamsal faaliyetlerimizi sıfır güç, sıfır bilgi ve böyle korkunç bir gerçekten korunaksız alanda bize kim bakım veriyorsa onunla kurduğumuz ilişkiden hem fiziksel hem duygusal hem hani diğer tüm anlamlarda karşılayarak hayatta kalabildiğimiz bir süreçten bahsediyoruz bebeklik dediğimizde. Müthiş çaresiz, müthiş korkutucu belki de bir aşamadayken işte bakım verenimiz bu genel kanıya göre anne oluyor. Çoğunlukla zaten bunu görüyoruz. Ama bakım veren kimse, bize sevgisini veren, bize işte sıcak ve korunaklı tutan, bizi besleyen, bu her anlamda besleyen dediğim gibi hani duygusal ya da fiziksel anlamda kişi kimse, genellikle onunla kurduğumuz bağ bizde henüz bilincinde olmadığımız bir takım öğrenmeler yerleştiriyor. Bu dünyaya dair. Bu dünyanın bizim için güvenli bir yer olup olmadığı, çevremizde bizimle ilgilenebilecek, bize bakım verebilecek ihtiyacımız olduğunda, bu illa fiziksel bir bakım değil, duygusal olarak da bakım verebilecek birilerini bulup bulamayacağımıza dair bir takım bilinç dışı öğrenmeler yerleştiriyor hafızamıza. Dolayısıyla bu bağlanma kuramına tekrar dönecek olursam, peki bugün ne anlama geliyor benim için? Ben yetişkinlikte işte o bilinçli olarak tercih ettiğimi söylüyorsam eğer karşımdaki kişiye, olası partneri, orada biraz daha o daha bebeklikten gelen bilinç dışı öğrenmelerin de bir katkısı muhakkak ki oluyor. Yani aşkımdan ölüyorum diyelim. Hadi nasıl aşık oldum filan, buraları bir kenara koydum. Aşkımdan ölüyorum, inanılmaz çekim hissediyorum karşımdaki kişiye ama günün sonunda hadi bir ilişki yaşayalım dediğinde ben pır diye ortadan kaybolan biriysem bu benim bağlanma stilimle ilgili olabilir. Şemalarımla da ilgili olabilir. Biraz nereden baktığımla ilgilidir
Aynen
aslında.
öyle. Nasıl yaklaştığımızla alakalı.
Biraz bununla ilgilidir ama genel bir hani tanımını yapmak gerekirse bağlanmanın bazı çeşitleri var ve bu çeşitler güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma, kaçıngan bağlanma, kaygılı kaçıngan bağlanma gibi biraz daha böyle iki uçlu yaklaşım sergileme, hani ilişkilenme biçimini ifade eder. Elbette ki hani makbulü güvenli bağlanmadır.
Makbul, evet.
Hani daha
Hepimize
rahat kendini
nasip olmasını istediğimiz.
bu gerçekten psikolojik bir dua niteliğinde.
Evet.
Ama hani hepimiz bununla doğmuyoruz maalesef ya da bununla büyümüyoruz. Ama ne oluyor? Birilerine karşı daha şüpheci yaklaşıyorsak, ilişkilenirken zorlanıyorsak, güvenmekte güçlük çekiyorsak ya da kendimizi o ilişkiye bırakmakta, biz olmakta güçlük çekiyorsak, belki bunları fark etmek ve bunlarla alakalı bizi de o kadar tetiklemeyecek hakikaten. Ben güvenemiyorum da karşımdaki de bana hiç güven vermeyen biri ise o ilişkide kalıp kalmamakla ilgili şapkamı önüme koyup bir düşünmek, işin içinden çıkamadığımda eşe, dosta, tanıdığa belki danışmak, belki yine en makbulü bu işin uzmanına gitmek ve hani ya böyle de böyle bir şey yaşıyorum ama nerede
Evet.
sıkıntı çıkıyor bilmiyorum. Seviyorum da ya da aşığım da ama ben ilişkimde böyle davranıyorum. Ya da ben hep benzer kişilere gidiyorum. İşte o ilişkiler sağlıklı olmuyor. Ya da ne bileyim bugünün hani popüler kavramı toksikleşiyor filan şeklinde. Bir böyle derdimizi açmak ve burada objektif bir yorum almak belki. Hangi kurama sırtını dayarsa dayasın. işini bilen bir uzman tarafından belki bir çerçeve çizilmesi bize, tabloyu net görmek işimize yarayabilir. Çünkü aşık olmak, evet, kulağa çok güzel tınlıyor. Hakikaten yani herkes yaşayabilmeli bence. Doya doya yaşayabilmeli, ama düşünün ki her şey var önünüzde. Yani masa donatılmış müthiş. Artık akşam saati, yemeğe herhalde aklım gidiyor. Masa donatılmış müthiş, ama neyi nasıl yiyeceğini bilmiyorsun. Çorbaya elinle girmeye çalışıyorsun ya da çatalla içmeye çalışıyorsun filan gibi bir şey oluyor orada. Aşk var da nasıl çıkaracağım ortaya, ya da hani nasıl birbirimizi duyacağız, anlayacağız, hani konuşuyoruz ama aynı dili değil gibi oluyor. Ve buralarda bağlanma stillerimizi de tanımak, bilmek. Bununla ilgili böyle Bolbin'in kitabı çok külçe gibi, bazen de okuması zor olabiliyor. Hani daha böyle basic kitaplar da belki okunabilir bu arada yani.
Teşekkür ederim. Ya genel anlamda şöyle bağlanmayı da ben de böyle kafamda son olarak özetleyecek de olursam, hani aslında biz ilişki kurmayı ilk bizimle kurulan ilişkide nasıl öğreniyorsak, ileride de sanki öyle olacakmış gibi bu temkinlikle gidiyoruz aslında. Onu da şöyle bir deneyiyle, kendi bağlanma teorisinin o ünlü deneyiyle örnek vereceğim. Hani böyle yaklaşık 2 yaş falandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bebekleri böyle bir odaya koyuyorlar anneleriyle birlikte. Daha sonra içeri bir yabancı kişi giriyor. Çocukla tekrar hani oynamaya çalışmaya, iletişim kurmaya çalışıyor ve daha sonra anne gidiyor, odadan çıkıyor. Yani burada önemli olan yabancı girdiğinde çocuğun ne tepki verdiği ve anne çıktığında çocuğun ne tepki verdiği. Burada anne çıktıktan sonra işte çocuk ağlıyorsa ve daha sonra yabancı kişiyle birlikte sakinleşebiliyorsa, burada güvenli bağlandığını söyleyebiliyoruz kişinin. Çünkü çocuk bir yandan biliyor ki annem bir noktada gelecek ve hani sakinleşebiliyor. Yani burada sağlıklı olan kısım bu. Yani ikinci durumda kaygılı bağlanma dan bahsedecek olursam da, aslında anne çıktığı anda ortalığı yıkan bebekler ve yabancı kişi ne yaparsa yapsın sakinleşemeyen kişiler de kaygılı bağlanan kişi oluyor. Çünkü o çocuğun artık dünyası yıkıldı, annem gitti de gelmeyecek durumu yaşıyor çocuk. Ve aynı şeyleri şu an ne söylüyorsam aslında ilişkilerimizde de bir yerini bulabiliyoruz. Yani birisi 10 dakika mesajımıza cevap vermezse hayatımızdan çıkmış gibi davranıyorsak, bilin ki hani orada bir kaygılı bağlanmayı yaşıyoruz demektir yani. Bir de şöyle bir şey de var, sonuncusundan hani kaçıngandan da bahsedeyim. Hani anne odada, yabancı kişi odada ama çocuk kendi kendine oynuyorsa, etraftaki eşyaları çok keşfetmeye hevesli değilse, hani ve anne gittikten sonra bunu umursamıyorsa bile bu noktada da kaçıngan bağlanmadan bahsedebiliriz. Burada da aslında çocuk şunu öğrenmiş geçmiş deneyiminden annesinden: annem giderse hayal kırıklığına uğrayacağım, o yüzden hiç bağlantı kurmayayım, hiç bağlanmayayım. Çok daha iyi. Biraz daha ilişkilerine temkinli giriyor çünkü hayal kırıklığı yaşayabilir gibi. Yani burada ilişkilerimizde de eğer işte o ciddi ilişki oldu, yani flört de iyi değil miyiz ya? Yani ne gerek var daha böyle ciddi bir ilişkiye geçmeye diyen böyle profiller hepimiz biliyoruz. Çevremizden, filmlerden, dizilerimizden. O kişilerimizde genelde kaçıngan bağlantılı şeyler oluyor. Hani etrafımızda en çok böyle birbirine yapboz gibi oturanlar da kaçıngan bağlanan erkekle kaygılı bağlanan kız ilişkisi diyebilirim. Bu noktada en çok örneğini gördüğümüz yani çevremizde. Bu şekilde böyle bir deneysel bilgisini de şöyle bir sıkıştırayım dedim bu bağlanma çeşidinin. Çünkü çok önemli, yani çok büyük değeri var bu deneyin, bu teorinin hayatımızda da. Bu arada paylaşmak istediğin, senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Galiba şimdilik bu kadar. Okuma önerilerini belki de bir üstünden geçebiliriz. Neler önerdik? Hayatı yeniden keşfedeni
Evet.
önerdik. Şemalarımızı tanımak ve orada vaka örnekleri de var. O vaka örnekleri de seçtiğimiz partnerlerle ilgili fikir
Aynen.
verebiliyor. Bu iyi olabilir. Bunun benzeri yine aynı yayın evi, Psikonet yayın evinin ilişkilerle ilgili yine böyle küçücük bir kitap var. Hani orası yine iyi gelebilir. Birlikte İyi Hissetmek diye bir kitabı var yine Psikonet yayınlarının. Psikonet yayınları bu anlamda hani
Evet.
çok besleyici bir yayın evinin de yine çok besleyici kitapları var bu arada. Özellikle Türk yazarların da çok iyi. Hani terapi odalarından da kesitler verdikleri bir takım örnekler var ama gerçekten kendi başına başka bir bölüm olabilir yani. İlgi olursa toparlayalım bunu başkaca konuşalım. Ve en son Bağlanma kitabından bahsettik. O da yine kısa, okunaklı böyle açık bir dili var. Ben öyle kitapları özellikle çok seviyorum. Çok didaktik olmayan, biraz daha böyle örnekler olan ve hani hocam ya biz bunu peki günlük hayatımıza nereye yerleştireceğiz
İşte o
sorusunu
kitap.
yanıtını aynen işte o kitap, bu kitap. Bu kitapları bir hatırlatmak iyi olabilir. Bir de ayrıca teşekkür ediyorum hani yani ilişkiler üzerine aşkla ilgili konuşmak hani senin mesleki olarak da zaten uzmanlık alanlarının bir parçası olduğu için çok anlaşılır ama beni buna dahil etmen çok hoşuma gitti. Çünkü böyle bazı konular var eskimiyor hakikaten hepimizi heyecanlandırıyor yani.
Aynen.
Bu bazen din,
Evet.
sağlık, aşk. Hiç
Aynen.
böyle gündemde bir şekilde tazeliğini hep koruyor. Aynı şeyleri yarın konuştuğumuzda bambaşka şeyler çıkıyor hakikaten. Dolayısıyla benim için de çok keyifli bir yayın oldu.
Ben de çok keyif aldım.
Hayalimi öncelik ederek gerçekleştirmiş olduğun için de ayrıca gururlu ve mutluyum ya. Yani. Özellikle bu podcast konusunda diğer her şeyle birlikte. Çok teşekkürler davetin için ve bu keyifli sohbet için.
Ben de verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Dolu dolu kitap önerileriyle de geldin, teorilerle de geldin. Anılarımızı da paylaştık, fikirler de verdik kendi deneyimlerimizden. Ben çok sorguladığım bir şeydi. Yani ben psikoloğum, podcast yapılır mı? Şimdi ben kendimi konuşmadan duramam diyordum. Arada bir söylüyorum birkaç bir şey, çekinmiyorum da hani. Çok şey olmadan yani çünkü insanlara dokunabilecek şeyler söylemeye çalışıyorum daha çok hani küçük örnekler seçmeye çalışıyorum falan ve bana iyi geliyor umarım herkese de iyi geliyordur senin burada olman da bana çok iyi geldi tekrardan teşekkür ediyorum ben de katılımın için o zaman bu bölümün de böylelikle sonuna gelmiş olalım önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.
Hoşçakalın.